Ayrım 9. Ayaklı Bela, Sammy McQuarr. Sayfa 152. 11. bölüm. Duygusuz kaltak. Eve Şebli'nin şarjörünün arka koltuğunda yalnız dönmek hiç hoş değildi. Amerika topuklarını çıkarıp Şebli'nin yanağına ayak parmağıyla dürterken kıkırdadı. Şebli ona delirircesine aşık olmalıydı. Çünkü karşılık olarak sadece gülümsemekle yetindi. Amerika'nın bulaşıcı gülümsemesi onu eğlendirmişti. Telefonum çaldı. Arayan adamdı. Bir saat içinde dövüşe çıkabilecek bir çaylak var. Hallerton'un bodrumu. Anladım. Ben gelemem. Ne? Beni duydun. Gelemem dedim. ''Hasta mısın?'' diye sordu adam. Sesi yükselmeye başlamıştı. ''Hayır, güvercinin eve sağ salim döndüğünden emin olmam lazım. O dövüşü ayarlamak için çok uğraştım Maddox. Biliyorum, üzgünüm, eve gitmem lazım.'' Şebli arabayı evin önündeki park yerine çektiğinde Parker'ın Porsche'sinin orada olmadığını görüp içimi çektim. ''Geliyor musun kuzen?'' diye sordu Şebli, arabanın koltuğunda arkasına dönerek. ''Evet.'' dedim. Başıma eğip ellerimle baktım. Evet, geliyorum herhalde. Şebli çıkabilmem için koltuğunu öne çekti ve ben de Amerika'nın tam önünde durdum. Endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey yok Trev. Güven bana. Başımı bir defa salladım ve ardından onların peşinden merdivenlere çıktım. Doğrudan Şebli'nin yatak odasına gidip kapıyı kapattılar. Kendimi kanepeye atıp Amerika'nın bitmek bilmez kıkırtısını dinledim ve Parker'ın elini Abby'nin dizine ya da bacağına koymasını hayal etmemeye çalıştım. 10 dakikadan kısa bir süre sonra bir arabanın otoparka girdiğini duydum. Ben de kapıya gidip kulbu tuttum. Merdivenlerden yukarı çıkan iki çift ayak duyabiliyordum. Bunlardan biri topuklu giymişti. İnanılmaz bir rahatlama duygusu bütün benliğimi sardı. Abby eve gelmişti. Kapıdan bir şeyler konuştuklarını duyabiliyor ancak ne olduğunu çıkaramıyordum. Sesler kesilip de kapının kulbu dönmeye başladığında hemen çevirip hızla kapıyı açtım. Abby eşikten içeri düşünce kolundan tuttum. Dikkat et bal kabağı. Anında Parker'ın yüzündeki ifadeyi görmek için arkasına döndü. Gergin bir ifadeydi. Sanki ne düşüneceğini biliyormuş gibi ama kendini çabuk toparladı ve benim arkama dairemize bakıyormuş numarası yaptı. Evlerine götürmemi istediğin aşağılanmış yalnız başına kalmış bir kız var mı? Ona öfkeyle baktım. Epey sağlam sinirleri vardı. Başlatma kızından. Parker gülümseyip Abby'ye göz kırptı. Kızların kendi arabalarına sürebilecek durumda olmalarının işine geldiğini keşfettiğinden beri o kadar sık olmasa da bu konuda yaptığım yardımları unutturmuyorum. Böyle olması işleri kolaylaştırıyor dedi Abby. Yüzünde Parker'ın söylediğini komik bulduğunu gösteren bir gülümsemeyle bana dönerek komik değil güvercin. Güvercin mi diye sordu Parker. Abby tedirginlikle kıpırdadı. Aa, Travis'in bana taktığı lakap. Nereden aklına geldiğini bilmiyorum. Öğrendiğin zaman bana da anlatman lazım. İyi bir hikayesi varmış gibi duruyor. Parker gülümsedi. İyi geceler Abby. Günaydın demek istiyorsun değil mi diye sordu Abby. Evet aynen diye seslendi Parker. Ben de kusma isteği uyandıran bir gülümsemeyle. Abby kendinden geçmekle meşguldü. O nedenle kendinin gerçek dünyaya dönmesini sağlamak için bir uyarıda bulunmadan kapıyı çarptım. Zıplayarak geriledi. Ne var diye patladı. Ayaklarımı vura vura yatak odasına yürüdüm. Abby hemen arkamdaydı. Kapının hemen eşiğinde durdu. Tek ayağı üstünde zıplıyor, diğer ayakkabısını çıkarmaya çalışıyordu. O hoş bir Trev. Tek ayağı üstünde denge kurmaya çalışmasını izledim ve nihayet yere düşmeden önce yardım etmeye karar verdim. Canını yakacaksın dedim. Bir kolumu beline doladım ve diğer elimle de ayakkabısını çıkardım. Gömleğimi çıkarıp bir köşeye attım. Abby elini sırtına götürüp elbisesinin fermuarını açıp çıkararak beni şaşırttı ve sonra da üstüne bir tişört geçirdi. Bir tür sihirbazlık yaparak sütyeninin kopçasını açtı ve tişörtünün içinden çıkardı. Görünüşe göre her kadın bu manevralardan haberdardı. Daha önce görmediğim bir şey olmadığından eminim dedi gözlerini devirerek. Yatağa oturup bacaklarını yatak örtüsüyle çarşafların arasına soktu. Yastığa sırmanışını izledim ve sonra kot pantolonumu çıkarıp ayna köşeye attım. Kırılıp top gibi olmuş yatağa gelmemi bekliyordu. Az önce Parker'ın arabasıyla eve gelip de sonra hiçbir anlamı yokmuş gibi önümde soyunmasına gıcık olmuştum. Ama bu içinde bulunduğumuz yandan yemiş platonik durumun ta kendisiydi ve böyle olması tamamen benim suçumdu. İçimde o kadar çok şey birikiyordu ki hepsiyle nasıl başa çıkabileceğimi bilmiyordum. Bahse girdiğimizde Parker'la çıkacağını düşünmemiştim. Arıza çıkarmak onu doğrudan Parker'ın kollarına göndermeye yarayacaktı. Alttan alta yakınımda olması için her şeyi yapacağımı biliyordum. Kıskançlığımı kontrol altına almak, Abby ile daha fazla zaman geçirmem anlamına gelecekse ben de tam olarak bunu yapacaktım. Yatağa tırmanıp yanına yattım ve bir elimi kalçasına koydum. Bu akşam bir dövüş kaçırdım. Adam aradı ve ben gitmedim. Neden diye sordu dönerek. Senin eve döndüğünden emin olmak istedim. Burnunu karıştırdı. Bana bakıcılık yapmana gerek yoktu. Parmağımı boylu boyunca kolunda gezdirdim. O kadar sıcaktı ki, biliyorum galiba hala geçen gece yüzünden vicdan azabı çekiyorum. Sana umursamadığımı söylemiştim. Umurunda olmadığı için mi kanepede uyudun? Bu yüzden mi? Senin arkadaşların gittikten sonra uyuyamadım. Kanepede gayet güzel uyumuştun. Niye benim yanımda uyuyamadın? Üstüne daha birkaç dakika önce evlerine gönderdiği iki bar kuşunun kokuları silmiş bir adamın yanında niye uyuyamadın diye mi soruyorsun? Bilmem ne kadar bencilce davranmışım. İrkildim. Görüntüyü gözümde canlandırmamaya çalıştım. Üzgün olduğumu söylemiştim ve ben de umursamadığımı, iyi geceler deyip arkasını döndü. Yastığın üstünden uzanıp elinin üstüne koydum ve parmaklarının içlerini okşadım. Eğilip saçlarını öptüm. Benimle bir daha konuşmayacağından ne kadar korkmuş olsam da galiba umrunda olmamak daha kötü. Benden ne istiyorsun Travis? Yaptıklarından üzülmemi mi? Ama aynı zamanda seni umursamamı mı istiyorsun? Amerika'yı benimle çıkmak istediğini mi söylüyorsun? Ama ben aynı şeyi söylediğimde o kadar sinirleniyorsun ki dışarı fırlayıp kendini kaybetmene dek içiyorsun. Ne yaptığını anlayamıyorum. Söyledikleri beni şaşırtmıştı. O şeyleri Amerika'ya bu yüzden mi söyledin? Seninle çıkmayacağımı söylediğim için mi? Yüzünde şok ve öfke karışımı bir ifade vardı. Hayır, söylediklerimde ciddiydim. Sadece seni aşağılamak gibi bir niyetim yoktu. Öyle konuştum çünkü işleri berbat etmek istemiyordum. Senin hak ettiğin adam olmak için çabalamaya nasıl başlayacağımı bile bilmiyordum. Sadece bir şeyleri kafamda çözmeye çalışıyordum. Bunları söylemek kendimi hasta gibi hissetmeme neden oldu. Ama söylenmeleri gerekiyordu. Hiçbir şey anlamadım. Biraz uyumam lazım. Bu akşam bir randevum var. Parker'la mı? Evet, artık uyuyabilir miyim? Tabii deyip yataktan kalktım. Onu ardımda bırakıp giderken bir tek bir kelime etmedi. Kanepeye oturup televizyonu açtım. Kızgınlığımı kontrol etme projem buraya kadarmış. Kahretsin, ben ne yapayım? Hep hassas noktalarımdan vuruyordu beni. Onunla konuşmak bir kara delikle sohbet etmek gibiydi. Ne söylediğimin önemi yoktu. Duygularım hakkında net olduğum birkaç seferde bile seçici algısı beni çileden çıkartıyordu. Ona erişemiyordum ve doğrudan konuşmak da sadece öfkelenmesine sebep oluyordu. Yarım saat sonra güneş doğdu. Kızgınlığım tamamen dinmemiş olsa da yavaşça uykuya dalabildim. Çok geçmeden telefonum çaldı. Deliler gibi etrafta arandım. Hala uyukluyordum. Sonunda telefonu bulup kulağıma tuttum. Evet, selam işe yaramaz herif dedi Trenton. Kulağımın dibinde bağırıyor gibiydi. Saat kaç diye sordum televizyona bakıp. Cumartesi sabahı çizgi filmleri vardı. Onu bir şeyler geçiyor işte. Babamın kamyoneti için yardımına ihtiyacım var. Sorunun bujilerde olduğunu düşünüyorum. Motoru çalıştıramıyorum bile. Trent dedim esneyerek. Arabalara dair hiçbir halttan anlamam. Zaten bu yüzden motosikletim var. O zaman Shapley'e sor. Bir saat içinde işe gitmem lazım ve babamızı da arabasız bırakmak istemiyorum. Yeniden esnedim. Siktir Trent. Bütün gece hiç uyuyamadım. Tyler ne yapıyor? Kıçını kaldırıp buraya gel diye bağırdı ve telefonu kapadı. Cep telefonumu koltuğa atıp ayağa kalktım ve televizyondaki saate baktım. Trent zaman konusunda çok yanılmamıştı. Saat 10:20 geçiyordu. Shapley'nin kapısı kapalıydı. Dolayısıyla kapıya iki defa vurup başımı içeri sokmadan önce bir dakika kadar içeriden bir ses gelecek mi diye dinledim. Hey Shapley, ne var dedi Shapley. Sesi sanki çakıl taşı yutup üstüne asit içmiş gibi çıkıyordu. Yardımına ihtiyacım var. Amerika nefes alıp mırıldandı ama uyanmadı. Hangi konuda diye sordu Shapley. Oturup yerden bir tişört aldı ve üstüne geçirdi. Babamın kamyoneti çalışmıyor. Trent bujilerde bir sorun olabileceğini düşünüyor. Shapley giymeyi bitirdi ve Amerika'nın üstüne eğildi. Birkaç saatliğine Jim'in evine gidiyorum bebeğim. Shapley onun alnını öptü. Travis'e Jim'in kamyonetindeki sorunu çözmesi için yardım edeceğim. Çok geç kalmam dedi. Tamam dedi Amerika ve Shapley odadan çıkmadan tekrar uykuya daldı. Shapley oturma odasındaki parmak arası terlikleri ayağına geçirdi ve anahtarlarını aldı. Gelmeyi düşünüyor musun diye sordu. Sendeleyerek yatak odama geçtim. Sadece 4 saatlik uykuyla hem de bölük pörçük duran her adam gibi ağır hareket ediyordum. Kolsuz bir tişört ve kot pantolon giydim. Ses çıkarmadan yürümek için elimden geleni yaparak yavaşça kapı kulbunu çevirdim. Ama odadan çıkmadan önce durdum. AB'nin arkası dönüktü. Düzenli bir şekilde soluk alıp veriyordu ve çıplak bacakları iki yana açılmıştı. Yatağa girip yanında olmak için neredeyse kontrol edilmez bir istek duydum. "Haydi gidelim," diye seslendi Şevkli. Kapıyı kapatıp peşinden şarjıra gittim. Babama gidene kadar sırayla esnedik. Sohbet etmek için fazla yorgunduk. Bıcır kaptı, giriş yolu şarjlı lastikleri altında gıcırdadı. Arabadan inmeden önce babamla Trendon'a el salladım. Babamın kamyoneti evin önüne park edilmişti. Havanın ayaz olduğunu görünce ellerimi kapşonlu eşofmanımın ceplerine soktum. Çimenlerin üstünden geçerken dökülmüş yapraklar botlarımın altında ezilip çıtırdadılar. Babam, "Vay vay, kimleri görüyoruz? Hoş geldin Şevkli," dedi gülümseyerek. "Selam Jim amca. Arabanın motorunda sorun varmış." Babam bir elini koca göbeğine koydu. "Öyle olduğunu düşünüyoruz. Evet, öyle düşünüyoruz." Başını sallayıp motora baktı. "Neden böyle düşünüyorsunuz?" diye sordu Şevkli kollarını sıvarken. Trendon yangın yalıtımını işaret etti. "Aa, erimiş. İlk ipucum buydu." "İyi yakalamışsın," dedi Şevkli. "Trel ve yedek parça dükkanına gidip yeni bir tane alacağız. Yenisini taktıktan sonra hiçbir sorun kalmayacak." "Teoride," dedim. Şevkli'ye bir tornavida verirken distribütör modülünün cıvatalarını söküp modülü çekip çıkardı. Hepimiz erimiş kaplamaya baktık. Şevkli distribütör modülünün olduğu çıplak noktayı işaret etti. "Bu kabloları değiştirmemiz gerekecek." "Yanıkları görüyor musunuz?" diye sordu distribütöre dokunarak. "Kabloların yalıtımı da erimiş. Teşekkürler Şevp. Gidip duş alacağım. İş için hazırlanmam lazım," dedi Trenton. Şevp elindeki tornavidayı kullanarak Trenton'a beceriksizce selam verdi. Sonra da tornavidayı alet kutusuna attı. "İkiniz epey uzun bir gece geçirmiş gibi görünüyorsunuz," dedi babam. Dudağımı büktüm. "Epey uzun. Genç hanımın nasıl? Amerika?" Şevkli başını salladı. Yüzünde kocaman bir sırıtma belirdi. "İyi iyi, hala uyuyor." Babam şöyle bir gülüp başıyla onayladı. "Peki ya senin genç hanımın?" Omzumu siktim. "Bu gece Parker Heist'a çıkacak. O tam olarak benim sayılmaz baba." Babam göz kırptı şimdilik. Şevkli'nin yüzü düştü. Suratını hepten düşürmemek için mücadele veriyordu. "Bu surat ne Şevkli? Travis'in güvercinini onaylamıyor musun?" Babamın ciddiyetine yakışmayan bir şekilde Abe'nin lakabını kullanması Şevkli hazırlıksız yakalamıştı. Ağzı kıpırdadı. Gülmemek için kendini zor tutuyordu. "Hayır, Abe iyi bir kız. Sadece Amerika ile kardeş gibiler. Bu da beni tedirgin ediyor." Babam hemfikir olduğunu gösterecek şekilde başını salladı. "Anlayabiliyorum ama bu defa farklı diye düşünüyorum. Sen aynı fikirde değil misin?" Şevkli omzunu sekti. "Olay da o zaten. Trevin kalbini kıracak ilk kızın Amerika'nın en iyi arkadaşı olmasını istemiyorum. Travis, alınma hocam." Suratımı astım. "Bana hiç güvenmiyorsun değil mi?" "Ondan değil, yani tam olarak öyle değil." Babam Şevkli'nin omzuna dokundu. "Bu Travis'in ilk ilişki denemesi olduğu için batırmasından korkuyorsun. Sonuç bu olursa senin ilişkin de darmadağın olacak." Şevkli pis bir bez alıp elini sildi. "İtiraf etmek hoşuma gitmiyor ama evet, aynen. Yine de başarmanı istiyorum. Kanka, hakikaten." Trenton koşarak evden çıkarken ter kapıyı çarptı. Yumruğunu kaldırdığını bile görmeden beni kolumdan yumrukladı. "Görüşürüz ezikler." Trenton durup topuklarının üstünde döndü. "Sana demedim baba." Babam yarım bir gülümsemeyle başını salladı. "Dediğini düşünmemiştim oğlum." Trent gülümsedi ve ardından arabasına atladı. Koyu kırmızı ahı gitmiş vahı kalmış bir Dodge Intrepid. Arabası biz lisedeyken bile havalı değildi ama o severdi. Ne de olsa bütün borçları ödenmişti. Küçük siyah bir yavru köpek havlayıp dikkatimi eve çevirmeme neden oldu. Babam gülümsedi ve eliyle hafifçe dizine vurarak "Gel bakalım ödlek şey seni," dedi. "Arkadaşın keyfi yerinde mi?" Banyoya iki defa işedi. Üzgün bir ifade takındım. "Özür dilerim." Şevkli güldü. En azından yeri tutturmuş. Babam başını salladı ve elinde Şevkli'ye hak verdiğini gösterir şekilde oynattı. "Sadece yarına kadar," dedim. "Sorun yok oğlum. Bizi eğlendiriyor. Trent de onu seviyor." "İyi," gülümsedim. "Ne diyorduk?" diye sordu babam. Trend'in koluma vurduğu ağrıyan yeri ovdum. Şevkli bana kızlar konusu olduğunda ne kadar başarısız olduğumu anlatıyordu. Şevkli bir kahkaha attı. "Pek çok özelliğin var Trev. Başarısız olmak onlardan biri değil. Sadece daha 40 fırın ekmek yemen gerektiğini ve Abe'nin de senin de fevri olmanız yüzünden şansın senden yana olmadığını düşünüyorum. Bedenim kasıldı ve dikleştim. Abe fevri değil." Babam elini sallayıp "Sakinleş kerata. Abe'ye laf etmiyor," dedi. "Fevri değil o. Tamam. dedi babam küçük bir gülümsemeyle. Ortam gerginleştiğinde biz oğlanları nasıl idare edeceğini hep bilmişti ve genelde işler ciddiye binmeden bizi sakinleştirmeye çalışırdı. Şevkle kirli bezi alet çantasının üstüne attı. Hadi gidip şu parçayı alalım. Ne kadar borcun olduğunu söyleyeceksiniz. Başımı salladım. Sorun değil baba. Köpek için ödeşmiş oluruz. Babam gülümseyip Trenta'nın dağıttığı alet kutusunu toparlamaya başladı. Tamam o zaman. Az sonra görüşürüz. Şevkli ile şarjıra binip yola çıktık. Bir soğuk hava dalgası gelmişti. Ellerimi ısıtmak için kolumun yenini avcuma aldım. Bugün hava feci soğuk dedi Şevkli. Kış geliyor işte. Bence köpek yavrusundan hoşlanacak. Öyle umuyorum. Birkaç blok konuşmadan gittikten sonra Şevkli başını salladı. AB'ye hakaret etmek istemedim biliyorsun değil mi? Biliyorum. Onun hakkındaki duygularını biliyorum ve hakikaten de bir ilişkiniz olsun istiyorum. Sadece tedirginim. Anladım. Şevkli... O'Reilly's'in park alanına girdi ama kontağı kapatmadı. Bu gece Parker Hayes'la çıkıyor Travis. Gelip onu aldıktan sonra işler nasıl gelişecek sence? Hiç düşündün mü bunu? Düşünmemeye çalışıyorum. Belki de düşünmelisin. Bu işin yürümesini gerçekten istiyorsan her zamanki tepkilerinden vazgeçmeli ve işine yarayacak tepkiler vermelisin. Nasıl mesela? Sence AB hazırlanırken surat asmandan ve sonra da Parker'a öküzlük etmenden ne kadar memnun olur? Yoksa bir arkadaşın yapacağı gibi ona ne kadar güzel göründüğünü söyleyip yolcu etmenden mi hoşlanır? Ben onun sadece arkadaşı olmak istemiyorum. Bunu biliyorum. Sen de bunu biliyorsun. Ve tahminen AB de biliyor. Ve Parker'ın bildiğinden de emin olabilirsin. Şu bok herifin ismini tekrar tekrar söylemek zorunda mısın acaba? Shapley kontağı kapattı. Anla artık Trev. İkimiz de biliyoruz ki Parker seni deli eden bir şey yaptığı gördüğü sürece bu oyunu oynamaya devam eder. Ona bu memnuniyeti yaşama fırsatını verme ve oyunu ondan iyi oyna. Nasıl bir göt olduğunu gösterecektir. AB de kendi kendine ondan kurtulacaktır. Söylediklerini düşünüp ona baktım. Gerçekten de böyle mi düşünüyorsun? Evet, haydi şu parçayı alıp Jim'e götürelim. Amerika bize eve dönmeden uyanırsa sabah gitmeden ona ne söyleyeceğimi hatırlayamayacağım için telefonumu patlatır. Gülüp Shapey'nin peşinden yedek parçacıya girdim. Ama onun bok herif olduğundan hemfikiriz. Shelby'nin aradığı parçayı bulması uzun sürmedi. Değiştirmesi de pek fazla zaman almadı. Bir saatten biraz uzun bir süre içinde Shelby distribütör modülünü değiştirip kamyoneti çalıştırmış ve babamla yeteri miktarda çene çalmıştı. Evin önünden geri çıkan şarjörün içinden babama el sallarken öğlene ancak 1-2 dakika geçiyordu. Shelby'nin tahmin ettiği gibi Amerika biz eve geldiğimizde çoktan uyanmıştı. Shelby niye evde olmadığımızı açıklarken kızgınmış gibi yapmaya çalıştı ama onun eve dönmesinden çok mutlu olduğu her halinden belliydi. O kadar sıkıldım ki AB hala uyuyor. Hala mı diye sordum botlarımı çıkarırken. Amerika başıyla onaylayıp surat yaptı. Kız uyumayı seviyor. Bir önceki gece deli gibi sarhoş olmadıysa uyanmak bilmiyor. Onu erken kalkan birine dönüştürmeyi denemiyorum artık. Kapıyı yavaşça açarken biraz gıcırdadı. AB karın üstü yatıyordu. Onu bıraktığım pozisyonla neredeyse aynıydı. Sadece yatağın öbür tarafına geçmişti. Saçının bir kısmı yüzüne yapışmış, kalan kısmı da yumuşak karamel renkli dalgalar halinde yastığın üstüne saçılmıştı. Tişörtü belinde toplanmış, açık mavi iç çamaşırını meydana çıkarmıştı. Normal pamuklu bir kilottu. Özellikle seksi bir tarafı yoktu ama yine de pencereden içeri akan öğleden sonra güneşinde beyaz çarşafların üstüne öylesine serilmiş haliyle tarif edilemez bir güzelliği vardı. Güvercin, bugün yataktan kalkacak mısın? Mırıldanıp başını çevirdi. Bir iki adım daha atıp odanın içine ilerledim. Güvercin, Amerika haklıydı. Öyle kolay uyanacağı yoktu. Kapıyı yavaşça arkamdan kapayıp oturma odasına Shapley ile Amerika'nın yanına gittim. Amerika'nın yaptığı cipsleri atıştırıyorlar. Televizyonda kızlar için yapılmış programlardan birini izliyorlardı. Kalktı mı diye sordu Amerika. Başımı sallayıp kanepeye oturdum. Yok ama bir şeyler söylüyordu. Amerika gülümsedi. Ağzındaki düşmesin diye dudaklarını birbirine bastırmıştır. Öyle yap orada dedi. Dolu bir ağızla. Dün gece yatak odandan çıktığını duydum. Ne oldu ki? Eşeklik yaptım işte. Amerika'nın kaşları kalktı. Nasıl yani? Kızgındım. Ona nasıl hissettiğimi anlattım ama bunlar bir kulağından girip öbür kulağından çıktı. Peki nasıl hissediyorsun diye sordu. Şu anda yorgunum. Bir cipsi yüzüme doğru uçtu ama yetişemeyip tişörtüme düştü. Ben de alıp ağzıma attım. Fasulye, peynir ve ekşi kremayı çiğnedim. Hiç fena değildi. Ciddiyim. Ne söyledin? Omzumu siktim. Hatırlamıyorum. Onun hak ettiği kişi olmakla ilgili bir şeyler. Ay dedi Amerika içini geçip. Benden uzağa şevkliye doğru eğildi. Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. Bu epey iyiymiş. Senin bile kabul etmen lazım. Şevkli dudağını büktü. Amerika'nın az önceki sözlerine gösterdiği tek tepki buydu. Amerika suratını asıp çok huysuzsun dedi. Şevkli ayağa kalktı. Hayır bebeğim, sadece kendimi iyi hissetmiyorum. Sehpanın üstünden Car and Driver dergisini alıp tuvalete gitti. Amerika anlayışlı gözlerle Shapley'nin arkasından baktı ve ardından bana döndü. Şimdi yüzünde tiksinti belirten bir ifade vardı. Galiba önümüzde birkaç saat boyunca senin tuvaletini kullanmam gerekecek. Koku yeteneğini yitirmek istemiyorsan buna mecbursun. O kokuyu aldıktan sonra isteyebilirdim, dedi tirteyerek. Amerika filmini yeniden başlattı ve beraberce kalanını izledik. Neler olduğunu pek anlayamadım. Birkaç kadın, ihtiyar inekler ve o da arkadaşının nasıl bir zampara olduğundan bahsediyordu. Filmin sonunda Shapley de aramıza döndü. Filmin baş karakteri o da arkadaşına karşı bir şeyler hissettiğine karar vermişti. Kendisi artık ihtiyar bir inek değildi ve kendine çekidüzen vermiş olan zampara son derece aptal bir yanlış anlamadan ötürü kızgındı. Baş karakter sokağın sonuna dek adamın peşinden koşup onu öpünce her şey düzelmişti. İzlediğim en kötü film değildi ama yine de bir kız filmiydi ve dolayısıyla faydasızdı. Günün ortasıydı. Daire iyi güneş alıyordu ve televizyon sesi kısılmış da olsa açıktı. Her şey normal ama boş gözüküyordu. Çaldığımız tabelalar, üzerlerinde birbirinden farklı pozisyonlarda vücutlarını sergileyen kızların olduğu favori bira posterlerimizin yanında duvara asılı duruyorlardı. Amerika daireyi temizlemişti ve Shapley de koltuğa uzanmış kanalları geziyordu. Normal bir cumartesi günüydü ama bir şeyler yolunda değildi, bir şeyler eksikti. Abby yan odada uyuyor olmasına rağmen daire onun sesi, şakacı takılmaları ve hatta tırnaklarını yerken çıkardığı ses olmadan bir değişikti. Beraber geçirdiğimiz kısa zamanda bunların hepsine alışmışım. Tam ikinci filmin jeneriği başlamışken yatak odasının kapısının açıldığını ve Abby'nin ayaklarını yere sürüyerek yürüdüğünü duydum. Banyo kapısı açılıp kapandı. Parker'la buluşmalarını hazırlanmaya başlayacaktı. Anında öfkelenmeye başladım. Shapley, Trev diye beni uyardı. Shapley'nin sabah söylediklerini aklımda tekrarladım. Parker oyuncuydu ve benim daha iyi oynamam gerekiyordu. Adrenalinim azaldı ve arkamdaki yastığa yaslanıp gevşedim. Oyun suratımı takınmanın zamanı gelmişti. Banyo borularından gelen inleme sesi Abby'nin duş almaya niyetlendiğini gösteriyordu. Amerika ayağa kalktı ve neredeyse dans ederek banyoya gitti. Konuştuklarını duyabiliyor ama ne dediklerini anlayamıyordum. Sessizce banyoya gidip kulağımı kapıya dayadım. Shapley yüksek sesle kız arkadaşımın işemesini dinlemen pek de hoşuma gitmiyor doğrusu diye fısıldadı. Orta parmağımı dudaklarıma dayadım ve dikkatimiz seslerine verdim. Onu açıkladım dedi Abby. Sifonun çekilme sesi geldi. Musluk açıldı ve aniden Abby bir çığlık attı. Bir an bile düşünmeden kapıyı açıp içeri girdim. Güvercin! Amerika güldü. Sadece sifonu çektim Travis. Sakin ol. Ha, iyi misin güvercin? Harikayım. Çık dışarı. Kapıyı kapatıp içimi çektim. Bu aptalcaydı. Gergin geçen birkaç saniyenin ardından kızların ikisinin de az önce kapının ardında olduğumu anlamadıklarını fark ettim. Dolayısıyla kulağımı bir kere daha kapıya dayadım. Kapılarda kilit olmasını istesem çok mu ileri gitmiş olurum diye sordu Abby. Mer, sizin ikinizin anlaşamaması çok yazık oldu. Dünyada senden başka bir kızın onu içini çekti. Neyse boş ver, artık bir önemi kalmadı. Su sesi kesildi. Sen de onun kadar kötüsün dedi Abby. Sesi hayal kırıklığıyla buğuklaşmıştı. Bu bir hastalık. Burada herkes deli. Güya ona kızgındın. Hatırladın mı? Biliyorum diye yanıtladı Amerika. Bunu duyunca oturma odasına gitme zamanının geldiğini anladım. Ama kalbim saatte 1 milyon kilometre hıza çarpıyordu. Nedeni ne olursa olsun Amerika onay veriyorsa bana yeşil ışık yakılmış demekti. Abby'nin hayatının bir parçası olmayı istemekle tam bir hıyar gibi davranmıyorum demekti. Koltuğa oturur oturmaz Amerika banyodan çıktı. Ne var diye sordu, bir şeyler döndüğünü hissederek. Bir şey yok bebeğim, gel otur dedi Shapley yanındaki boş yeri pışpışlayarak. Amerika memnuniyetle deneleni yapıp Shapley'nin yanına geçti. Sırtını onun göğsüne yaslayarak iyice yerleşti. Banyodan saç kurutma makinesinin sesi geldi. Ben de saate baktım. Abby'nin Parker'la akşam dışarı çıkacağını kabullenmekten kötü olan tek şey Parker'ın Abby'yi dairemde beklemek zorunda kalmasıydı. Abby çantasını alıp çıkarken birkaç dakika boyunca sakin kalmak bir şeydi. Koltuğumda otururken gecenin sonunda Abby'nin külodunu indirmeyi planladığımı bildiğim o çirkin embesilin götümden hallice yüzünü izlemek başka bir şey. Abby banyodan çıktığında kaygılarımın küçük bir kısmı dindi. Kırmızı bir elbise giymişti ve dudakları da elbisesiyle kusursuz bir uyum içindeydi. Bukleli saçlarıyla bana 1950'lerin poster güzellerini hatırlattı. Ama Abby daha iyiydi. Çok, çok daha iyi. Gülümsedim. Zoraki bir gülümseme değildi. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim dedi. Belli ki bu tepkiyi beklemiyordu. Kapı zili çaldı ve anında damarlarım adrenalinle doldu. Derin bir nefes aldım. Sükunetimi korumaya kararlıydım. Abby kapıyı açtı. Parker'ın konuşabilmesi birkaç saniye sürdü. Bugüne kadar gördüğüm en güzel varlık sensin dedi cilveli bir sesle. Evet, yumruk atmadan önce kesinlikle kusacaktım. Nasıl da ezikti. Amerika pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Shape bir de gerçekten mutlu gibi görünüyordu. Kafamı kapıya çevirmeyi reddederek gözlerimi televizyondan ayırmadım. Parker'ın yüzündeki o kendini beğenmiş ifadeyi görseydim koltuktan kalkar bir yumruk çakıp onu uçarak birinci kata gönderirdim. Kapı kapağında öne eğildim. Dirseklerimi dizlerime dayadım. Başımı ellerimin arasına aldım. İyi iş çıkardın Trey dedi Shepley. Bir içkiye ihtiyacın var. 9. ayrımın sonu. Sayfa 169.